seni bile toplar mı Ütopya?
MSI'ın katkılarıyla.
Teknosayar'a hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini konuştuğumuz, tartıştığımız haftalık gündem değerlendirmesi yayınımız 801. bölümüyle sizlerle. Geçen hafta 800'ü kutlamıştık. Yeni dönem 801 ile beraberiz. 7-12 Eylül tarihleri arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi bu yayının yer aldığı mecralarda kaynaklarına linkli. Oradan daha fazla detaya erişebilirsiniz. Bizi teknoseyir.com'dan, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Ve YouTube'un teşekkür, katıl gibi özelliklerini kullanarak bize bir destek, bir omuz sağlayabiliyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Evet. Orta ağırlıkta diyebileceğim, ortadan az aslında ağırlıkta bir teknoloji gündemi var bu hafta. Bir iki ilginç olay yaşandı. Ama tabii bu hafta Apple ürün duyurusu olduğu için diğer firmalar da söyleyecekleri bir şey varsa sustular tabii ki sesleri duyulmayacağından. Onlar haftayı kullanacaklar, önümüzdeki haftayı. Evet, Apple'ın yeni iPhone ve diğer ürünlerinin duyurusu, lansmanı tabii ki haftaya damgasını vurdu. Birkaç ürün var. iPhone 18 Pro, düz iPhone 18 yok şimdilik. Pro var, Max var. AirPods 5, Watch Ultra 4, Watch Series 12. Ama tabii bunlardan öte en çok ilgi çeken, en çok tartışılan, konuşulan Duo. Katlanabilir iPhone. Sonunda katlanır telefon işi Apple'a da geldi. 7.6 inçlik bir açıldığı zaman iç ekranı var bu katlanır telefonun. Form olarak daha önce şu bu sene Samsung Fold'un yapısını değiştirdi ya, bir pasaporta benzetilen bir model ortaya çıktı. Eski daha kapandığında daha dikine olan Ultra oldu. Düz Fold 8 pasaport denilen bir forma geldi. İşte Apple da o formda üretmiş. İlginç özellikleri neler? Bir ekran altı kamera var. Daha önce yine Fold'da gördüğümüz o hani kameranın objektifinin olduğu kısımda az piksel vardı. Dolayısıyla şimdikiler gibi hani orası bir ölü bölge, ekran olmak açısından ölü bölge değil, yarı ekran durumunda. Samsung onu kullanmayı bıraktı çünkü hani ekran olarak doğru düzgün işe yaramıyordu. Görüntü, kameranın görüntüsünü engellemek konusunda da tam %100 yok gibi değildi. Apple şimdi bir daha şansını deniyor orada. İlginç bazı noktalar şunlar. Bir kere Apple şunu belirtmiş. Dış ekranla, bir telefonun bir de dış ekranı da var hani katlananların geleneği. Dış ekranla iç ekranın orantıları aynı diyor. Önemli bir detay, güzel bir detay. Birazcık şeyi düşündürdü bana. Hani A3, A4, A5 kağıtlar, onların hep orantısı aynıdır. Birbirlerinin yarısı kadardır. Güzel de bir matematik başarıdır. Burada da iç ekranla dış ekranın orantısı aynı demiş. Bence önemli bir mesele. 3000 nit parlaklık iddia ediyorlar. İç ekranın bir kaplaması var. Yansımayı azaltan, mat dedi birçok arkadaş. Her şeyi yansımayı azaltan bir şey, bir kaplama demek ki. Ben orada şeyi düşündüm. Huawei'nin TeknoSeyir'de de birkaç kere konuk olan Paper Mate ekranlı tabletleri var. O tabletlerin çok harika bir ekranı var. İşte aynı bu Apple'ın dediği gibi nanoteknolojili kaplama falan, Huawei de aynı şeyi söylüyordu. Ve hem hani parmak gezdirme, kaydırma açısından bir sorunu yok. Hem de gerçekten güzeldi. Bir kağıt hissi veren güzel ekranlardı onlar. Huawei'nin en büyük başarılarındandır bence o Paper Mate ekranlar. Herhalde bu Apple'ın ekranı öyle bir yapıda. Artık elimize geçerse göreceğiz. Bizim elimize geçmez zaten. Sizlerden birinin elinde görürsek bakar değerlendiririz. Evet, A20 Pro yongası var bu telefonda. A20 yongası da tanıtılmış oldu. Oldukça pahalı. 229 bin lira Apple sitesindeki fiyat, başlangıç fiyatı diyor bu. Nereye kadar gidiyor bakamadım. 229 bin lira 23 Ekim'de de elinize geçiyor eğer sipariş verirseniz. 23 Ekim'de satışta. Evet, ilginç bir mesele. Ben burada şunu hani olumlu olarak karşılıyorum. Şimdi katlanan telefon Android dünyası için artık yeni bir şey değil. Heyecan veren bir şey değil. Çoğu kullanıcı da bir en azından showroom'da sahip olmasalar bile showroom'da gördüler, denediler falan. Fakat şimdi Apple'ın bu işe girmesi bir o alanda bir canlanma, bir hareketlenme getirecektir. Apple'ın tabii ki kullanıcı arayüzü tasarlamakta bir yıllardan gelen bir başarısı var, deneyimi ve başarısı var. Buraya da şimdiden yansıtılmış belli ki. O bir açılıştaki animasyon olay oldu, herkes onu konuşuyor. Dolayısıyla hani Android tarafının hardware'i yıllardır üretse de çözemediği bazı kullanıma yönelik meseleleri Apple çözer gibi geliyor. Apple'dan da diğerleri kopya çeker tabii ki. Şimdi zaten katlanır konusunu bile artık şimdi en merdiven altı Android firması bile emin olun ki katlanabilir bir şeyler üretiyor. Apple yaptı çünkü. Bir anlamda ben hani katlanır telefonların çağı tam şimdi başladı gibi geliyor bana. Şu Android'de çünkü şöyle bir şey var. Siz hardware'i yapıyorsunuz. İşletim sistemini başka bir firma yapıyor. Ve hani bugün Samsung'un Fold'ları çok güzel telefonlar ama işletim sisteminin o telefona göre özel yapılmış bir yanının olmadığını hissediyorsunuz. Samsung uydurmuş bir şekilde hani çekiştirerek sağını solunu ama tam biçilmiş kaftan hissi vermediğini görüyorsunuz. Burada işte Apple'la birlikte, tabii ki Android dünyası Apple ne yapsa kopyalayacak, böyle bu işler. Apple'ın şimdiden kontrolleri açılmış durumdayken ekranın yanlarına koyması falan gibi bazı tercihleri beğenildi. Dolayısıyla bu işte yine Apple'ın hareketlendirmesiyle, örnek olmasıyla katlanan telefonların çağı bir kere daha başladı gibi. Daha önce vardı, bir daha resetlendi, yeniden başladı gibi düşünüyorum. Büyük olasılıkla bir sonraki Fold'da falan yansımalarını görürüz bu işin. Evet, iPhone Duo. O iPhone Duo'nun tabii yarattığı ilgi yanında bu 18 Pro AirPods 5 falan pek konuşulmadı bile. Hele saatler hiç ilgi çekmedi nispeten. Bunun yarattığı büyük ilgi, büyük konuşma hacmi sayesinde. Evet, 230 bin lirada pek kolay ödenebilecek bir para değil tabii ama eminim ki satacaktır. Bizim taraflara dönelim. Eski PC markalarından Packard Bell. Bu IFA'da Acer'a ait artık Packard Bell markası. IFA'da çeşitli ürünler sergilediler, geri dönüyorlar. Şimdi Packard Bell o kadar eski ki 1926'da kurulmuş. Tabii PC üreticisi olarak değil, radyo üreticisi olarak kurulmuş ama 100 yıllık firma. 1926'da kurulmuş. PC üretmeye 86 yılında başlamış. 96 yılında Japon NEC, NEC oraya satılmış. 2008'de Acer'a satılmış. Ama hep hani kan kaybetmiş, el değiştirmiş, el değiştirmiş, el değiştirmiş, kan kaybetmiş. Zaten Acer aldıktan sonra kullanmamaya başlamış Packard Bell ismini. Şimdi 2026 itibariyle 100 yıllık Packard Bell'i Acer tekrar diriltiyor. Take it easy. Bir slogan böyle belirlemişler. Yeni markanın yeniden ortaya çıkışıyla. Çok ürün hazırlamışlar, sergilemişler. En hani bilgisayar tarafında beklediğimiz şey 14,5 inç ekranlı DotBook diye bir dizüstü bilgisayarları var. Çok çeşit bütün ürünlerini rengarenk yapmışlar falan. Biraz oradan yüklenecekler belli ki. Ama bir yandan da mesela ürün duyurulan ürünlerde pick-up var mesela. Şimdi bazı genç arkadaşlar pick-up nedir onu bile belki duymadılar. Plakları çalan araç. Neyse, sonsuza kadar gideriz böyle. İşte Datloop isimli pick-up. Dotline diye telefon. Ama öyle hani geçen hani Commodore firması bir katlı şeyli kapaklı telefon duyurdu ya. Onun gibi telefon falan filan bir sürü böyle ürün duyurmuşlar. Bakalım ne olacak? Acer Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Belki Türkiye'ye de gelir bu ürünler. Yılların bir firması böylece tekrar doğmuş. Aktif hale getirilmiş. Zaten varmış da işte Acer kullanmıyormuş, aktif hale getirmiş. Bu haftanın en önemli meselelerinden birisi LG akıllı televizyonlara yönelik suçlamalardı. Kullanıcıları takip ediyor, kullanıcıların konuşmalarını kaydediyor şeklinde suçlamalardı. Bunu Gamers Nexus diye bir web sitesi bu işi haber yaptı. Büyük olasılıkla ona da başka bir rakip firmadan haber uçurulmuştur tahmin ediyorum. Şöyle iddiaları var. Bunu tabii görüntülerle destekliyorlar. Kayıt altına almaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bu televizyonlar konuşulanı sürekli dinliyor ortamdaki. Tekst olarak kaydediyor kendi içine. Sonra da yolluyor sahibine, merkeze. Televizyon internete bağlı olmasa bile yine o sesleri kaydedip hani bağlandığı zaman iletiyor şeklinde iddia ediyorlar. İkinci bir iddiaları bu televizyonlar diyorlar bağlı oldukları network'te evinizdeki Wi-Fi ağda diyelim diğer cihazları araştırıyor. Bu ağda başka hangi cihazlar var diye araştırıyor diye iddiaları var. Ve diyorlar hani 216 milyon televizyon var diyorlar bu kapasitede bunları yapacak şekilde akıllı LG televizyon var diyorlar. LG'ye tabii fikri sorulmuş, görüşü sorulmuş. LG tabii ki yok böyle bir şey diyor. Bizim cihazların böyle bir kapasitesi yok diyor. Ortam dinlemede şöyle açıklamış LG. Televizyon diyor sadece kumandadaki mikrofon tuşuna bastığınızda sizi dinler. Bir de eğer mikrofonunu açtıysanız onun o kilit kelimesini hey LG'ymiş. Kullanırsanız dinleme moduna geçer diyor. Android televizyonlarda öyle. Yine kumandadaki mikrofona basmanız ya da işte ismini söylemeniz lazım. Ben şimdi söylemiyorum arkamdaki televizyon yanıt moduna girmesin diye. Diğer taraftan ağdaki cihazları tarama konusunda da LG şey diye açıklama yapmış. Ya bu cihazların hani bu tür akıllı cihazların standart özelliğidir demiş. Şimdi ona karşı çıkmak zor. Çünkü evet akıllı cihazlar ağdaki diğer cihazlarla da konuşmak için tarıyor. Hatta bilirsiniz mesela bir depolama cihazı, NAS cihazınız varsa gecenin bilmem kaçında kendi kendine uyandığını duyarsınız bazen. Çünkü bir şeyler ona bir ping atmış, uyandırmıştır. Açıkçası hani şey zor. Kesin bir sonuca gitmek zor. Benim kendi size işaret etmek isteyeceğim mesele başka. Bu konuyla ilgili de. Haftalık gündemi devamlı takip eden arkadaşlar. 764. bölüm. Geçen sene Aralık ayının sonundaymış. 15-20 Aralık tarihleri arasını kapsayan bölümde biz bir haber yaptık. Texas eyaleti, Amerika'da Texas eyaleti bütün büyük televizyon üreticilerini dava ediyor diye bir haber yapmıştık. Amerika'da Texas eyaleti bu suçlamalarla işte kullanıcıları takip ediyorlar, ne izlediklerini, ne yaptıklarını takip edip topluyorlar suçlamasıyla Amerika'da devlet, yani Texas eyaleti, Texas eyaletinin devleti bütün büyük televizyon üreticilerine dava açmıştı. O zamandan sonra bunun bir daha haberi olmadı. Ne o dava nereye vardı, bir sonuca vardı mı? Bir sonuçta 8-9 ay geçti. Bir sonuca vardı mı bilmiyorum. Basında bir daha göremedim. Ama bu konuydu işte orada da dava konusu olan. Akıllı televizyonların kullanıcıların temel özelliklerini takip ettikleri açıkçası bu davadan falan önce de bilinen bir şeydi. Hani Netflix mi kullanıyor, Amazon Prime mi yükledi falan filan bilinen bir şeydi. Ama sürekli ortam dinlediği, konuşulanı yazıya döküp kaydettiği falan çok ciddi suçlamalar. iki tarafın da daha iyi bunu şey yapması lazım. Belgelemesi lazım, kanıtlaması lazım. İlginç bir mesele. Tabii mikrofonu hiç kullanmayabiliyorsunuz falan ama yani yaptığınız bir yazılımdan bir ayar. Gerçekte işe ne kadar işe yaradığını hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Arayüzden aç kapa. İlginç bir mesele. Bakalım diğer markalara ne kadar yansıyacak bu suçlamalar ve bir yere varacak mı? Şimdi suçlama falan demişken devam edelim yine Amerika'dan. Bu sefer Huawei'nin yakasını Amerika bırakmıyor. Yeni bir dava süreci, yeni bir dava dizisi, yeni bir suçlama. Bu sefer mafya suçlamasıyla dava edecekmiş Amerikan devleti Huawei'yi. Daha önce böyle bir şey bir teknoloji firmasına karşı falan böyle bir şey yaşanmamış. Bu yeni açılan davalarda RICO diye bir düzenleme varmış 1970 çıkışlı Amerika'da. RICO da Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Yani üçkağıtçıların ele geçirdi, kurduğu kötü organizasyonlar, kurumlar yasası. Bu işe girdiniz mi? Burada artık suçlanan firmalar organize suç örgütü muamelesi görüyorlar. Öyle suçlanıyorlar, öyle yargılanıyorlar. Evet, BT dünyasından meslektaşımız, dostumuz Kemalettin Bulamacı bunun çok detaylı haberini yapmış. Burada anlattığımın çok daha fazla detayını içeren güzel bir haberini yazmış. Biz de başlıkta onu linkledik. Merak ediyorsanız oradan ekstra detaylara ulaşmanızı öneririm. İlginç bir mesele. Bu sefer artık teknoloji hırsızlığını falan bırakıp organize suç örgütü diye suçluyorlar. İlginç. Neyse dava haberlerinden çıkalım. Gerçi bir de yapay zeka ilginç meselesi var ama biraz teknoloji konuşalım. TSMC ve Sony görüntü algılayıcılarda, sensör de deniyor, işbirliği açıkladılar. 4.69 milyar dolarlık bir güç oluşturuyorlar. Yeni bir firma oluşturuyorlar. Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corp. Böyle bir sensör üretim firması kuruyorlar. 2029 yılında seri üretime geçecek. Firmanın ağırlığı Sony tarafında. Çünkü bu 4.69 milyar doların Sony 3 milyara yakın bir kısmını koyuyor. Yönetimde söz hakkı Sony'de, Japonya'da olacakmış zaten firma. Ama böyle bir işbirliğine gidiyorlar. Şimdi bu görüntü algılayıcı da telefonlarda en çok kullandığımız yer. Sony zaten çok iyi bir durumda. Şimdi öyle ki mesela geçen S26 Samsung da algılayıcı üretiyor. Ama Samsung bile S26F'de gururla Sony sensör kullandık diye belirtiyordu. Sony bu kadar iyi noktada görüntü algılayıcılarda. TSMC'de üretim kısmının ustası böyle bir el ele bir işbirliğine gitmişler. Sony'nin konumu daha da kemikleşecek demek ki görüntü algılayıcılarda. TSMC'nin çalışmaları tabii bunda bitmiyor. 1.4 nanometre. Şu anda yarı iletken dünyasında 1.8 nanometre, 18 angstroma çıkıldı. Intel üretimde, çarşıda artık o yongalar. Bir sonraki hedef 1.4, 14 angstrom. TSMC'nin 1.4 nanometre yongaları Nisan 2027'de üretimde olacakmış. Planlara, en baştaki planların, başlangıçtaki planların bir yıl ilerisindeymiş TSMC. Nisan 2027'de ilk denemeleri yapıp 2027'nin ikinci yıl yarısında da seri üretime geçeceklermiş. 49 milyar dolar harcamışlar bu 1.4 nanometre, 14 angstrom işi için. Yeni fabrikalar kuruluyor, yeni merkezler kuruluyor. 49 milyar dolar harcanmış. Bir diğer 1.4 nanometreyi kovalayan da Intel. 1.8'e, 18 angstroma çok iyi geçmişti. 1.4'ün testlerinin, geliştirme sürecinin 1.8'den daha ileride olduğu, daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiş. Onlar da TSMC bir sene avantajlı durumdaydı. Hani planlar bir sene daha önce gerçekleşiyordu. Intel'de de yarım sene kadar bir avantaj var gibi. 2028'in ikinci yarısını hedefliyormuş Intel seri üretim için. Şimdi o planlar ilk yarısına çekilmiş gözüküyor. Evet, biraz daha zaman var ama bir sonraki işlemcilerimiz 1.4 nanometre, 14 angstrom olacaklar belli ki. Hem Intel'den hem TSMC'den bu yongalar üretilecek. Bir başka yarı iletken üreticisi de Çinli SMIC. Çok fazla adını duymuyoruz ama Semiconductor Manufacturing International Corporation'mış açık hali. SMIC Türkçe okursam. Kazançta 3. sıraya yükselmiş. Bir çeyrekte kazancını, karlılığını %20 arttırarak, hiçbiri bu oranda artmıyor, %20 arttırarak ilk 3'e girmiş. Birinci sırada zaten TSMC var, ikinci sırada Samsung var. Üçüncü sıraya yerleşmiş ve hani o AMD çıkışlı Global Foundries'i falan geçmişler. Bakalım, Çin her taraftan atakta. Yani engelleme çalışmalarına rağmen sonuçlar böyle. Samsung dedik, Samsung'dan da şöyle bir haber geldi. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Samsung kendi Android telefonlarındaki SMS uygulamasını kaldırıp Google'ın SMS uygulamasını kullanmaya başlamıştı telefonlarında. Messages hepsinin adı. Ayırt etmek zor. Şimdi Samsung bir iki Android uygulamasını daha kaldırıyormuş. Bir tanesi Quick Measure, bir tanesi de AR Doodle. Bunların Google Wear ile birlikte kullanıldığı bahsediliyor. 31 Aralık'ta ikisinin de, ya tabii telefonunuza, saatinize yüklüyse yine kullanacaksınız da marketten kaldıracaklarmış. Yeni sürümleri gelmeyecekmiş. Hani hizmetlerimizi sürdüreceğiz falan gibi bir açıklama yapmışlar. Bunlar hani iyileştirilip yeniden konulacak mı? Yoksa başka şeyler mi gelecek yerlerine? O konu belli değil. Quick Measure ve AR Doodle. Bu haftanın bir ilginç meselesi de matematik ve yapay zeka dünyasının ikisinin de içine karıştığı bir meseleydi. Tabii bizim matematik yönümüz çok güçlü değil. Buradaki tartışılan edilen problemler, konular oldukça yüksek matematik. Ama anladığımız kadarıyla bize dokunan tarafını, bizi alakadar eden tarafını takip etmeye çalıştık. Şöyle, olabildiğince, yani kendi anladığımca basitleştirerek anlatacağım. Matematik dünyasında çeşitli çözülmemiş problemler var ve bunların bazıları için ödüller de konulmuş. Her biri 1 milyon ödüllü mesela, 7 problem varmış. Bunlardan birisi işte Navier-Stokes akışkanlar dinamiği üzerine bazı konular. İki matematikçi bu problemlerden biri üzerine çalışıyor. Birisi New York Üniversitesi'nden Profesör Tristan Buckmaster, birisi de Anthropic'te çalışan matematikçi Levent Alpöge. Türkiye'den bir isim. Birlikte çalışıyorlar. Cloud kullanıyorlar. Codex kullanıyorlar. Ve bu Navier-Stokes problemi konusunda yol aldıkları ortaya çıkıyor. Hani doğru yolda ilerledikleri işaretler onu gösteriyor. Doğru yoldalar. Bu konuda bazı bilgiler işte açıklanıyor. Kendileri duyuruyorlar. Biraz sızıyor. Fakat sonra şey oluyor. Bu adamlar hani biz bu yolda çözüme doğru gidiyoruz demişken bir hafta sonra OpenAI şey diyor, biz çözdük. Nasıl oldu şimdi? Hani bir durduk yerde bunu mu bekliyordunuz? Tabii şöyle sorular var. Çözdünüz de bu iki araştırmacının çalışmalarını kullanarak mı çözdünüz? Çünkü şöyle bir sorun ortaya çıktı. Siz OpenAI'ın yapay zekalarını kullanarak bir şeyler yapıyorsunuz. O bilgilerin hepsi merkeze mi gidiyor? Gidiyor. Çünkü OpenAI şey diyor, hani siz yapay zekayı kullanırken de eğitiyorsunuz. İster matematik araştırması yapın, ister yemek tarifi araştırın. Kullanırken de eğitiyorsunuz. Bilgi havuzuna siz de bir şeyler koyuyorsunuz. Dolayısıyla bu OpenAI'ın çözümü. OpenAI de enteresan. OpenAI bir anda bu konuya kendi sahip olduğu dev işlem gücünü yönlendiriyor. Çok milyon dolarlık token harcıyor. Hani kendi makinelerini kullanıyor tabii ama işte hani değer olarak OpenAI AI ekonomisi tarafından çok fazla, çok milyon dolarlık ve ödülü falan karşılayamayacak kadar çok token kullanıyor, çözüyor. İşte ne kadar bu araştırmacıların çalışmalarına dayanıldı. Bu araştırmacılar paylaşmasalar bile OpenAI ürünlerini kullandıkları için ne kadarı merkeze gitti onların çalışmalarının. Bunlar bilinmiyor, tartışılıyor. Bir de konunun durumu var, başka bir açısı var. Levent Alpöge, antrofik çalışanı. Antrofik çalışanı olduğu için onun adı bu işlerde hiç geçmesin diye bir OpenAI'ın yaklaşımı var. Rakip firmanın çalışanı olduğu için. Oradan da ayrı bir tartışma alevleniyor. Evet, şu anda bir yere varmadı bu iş. Şeyden daha büyük bir tartışma. Yani bu OpenAI çözdü mü? OpenAI kendi başına mı çözdü? Araştırmacıların açtığı yolda hızla ilerleyerek mi çözdü? Niye durup dururken bir anda hani 1 Eylül'de mi ne başlamışlar? İnanılmaz bir işlem gücünü bu noktaya yollamayı tercih ettiler. O ayrı bir tartışma ama daha büyük bir tartışma. Sen o yapay zekayla çalışırken o yapay zekanın sahibi ona mı gidiyor her şey? O mu görüyor her şeyi? Bu daha büyük bir mesele. Bu büyük, daha büyük bir tartışma. Evet, belki de işte bunlar ne yapacaksan lokalde yapacaksın. Ama tabii eve de milyon dolarlık, milyar dolarlık veri üssünü kuramazsın ki. En fazla işte tamam Nvidia'nın Digits'ini aldın, iki tane aldın. Ya da hadi şu geçen hafta da haberini yapmıştık ya, 30 bin dolar civarında GB300 sistemler geliyor, çıkıyor. Hadi aldın, 100 bin dolar, 3 tane aldın diyelim. O kadar, yine sınırlısın. Yine o asıl veri merkezlerindeki dolap şeklindeki sistemlere yaklaşman mümkün değil ki. Ama hani bu sorunlar katlanarak da artacak diye düşünüyorum. Neyse, biz adaşımızı tebrik edelim. Levent Alpöge Antrofik'te çalışıyormuş. Ve bu çalışmaya da payı var. Şimdi evde internet, evde yapay zeka falan demişken tam o konuda bir haber var. Bu haftanın son teknoloji haberi. Nvidia Pair, bir yazılım. Nvidia'nın duyurduğu bir yazılım. Evdeki eskileri yapay zeka havuzu oluşturmakta kullanma teknolojisi. Şöyle, Nvidia bazı hesaplar yapmış. Diyor ki ben şimdi size bütün sayıları sıralamayacağım ama Nvidia diyor ki herkesin evinde bir sürü bilgisayar var. Günceliyle, eskisiyle, oyun bilgisayarıyla, iş bilgisayarıyla. Herkesin evinde diyor bir sürü bilgisayarı var. Eski, yeni. %17 diyor kullanılıyor evdeki bilgisayarlar. Tabii insanlar oturup bir şeyler yapıp ya da oyun oynayıp kapatıyorlar. Ya da kapatmasalar da kullanmıyorlar. %17 kullanılıyor diyor bu bilgisayarlar. Ortalama diyor bir Amerikan evinde 165 teraflop işlem gücü diyor atıl yatıyor. Bu bütün cihazların aklını topladığımızda. 165 teraflop işlem gücü atıl yatıyor. Bu AI ekonomisine göre bir ayda 1200 dolarlık AI parası bu aslında diyor. Hani AI masraf yapabileceğiniz, harcayabileceğiniz para. Bunu diyor işte değerlendirelim. Bu Nvidia Pair yazılım, hardware değil. Linux, Windows, Mac hepsini destekliyor. Açık kaynak boyutu da var. Bu yazılımı bilgisayarlarınıza kurarsanız, eski laptoplar falan dahil, bir havuz oluşturuyor. Birbirlerini buluyor bu bilgisayarlar. Yerel ağınızda sizin. Birbirlerini tanıyorlar. Ve bir işlem gücü havuzu oluşuyor. Birlikte bir bütün oluşturuyorlar. Üzerinde de LM Studio ya da Llama kullanırsanız bu oluşan işlem gücüyle işte yapay zeka işlerinizi yapabiliyorsunuz. Ha bu şey değil. Bellek ya yapay zekada en büyük mesele. Bellekler birbirine eklenmiyor. Şey düşünmeyin hani 16 GB'lık 3 tane bilgisayarı birleştirdim. Şu kadar milyar parametreli yapay zeka çalışır. Yok öyle değil. Şeyi de yapmıyor hani büyük bir yapay zeka modelini bölüştürmüyor. O tür şeyler yapamıyor. Ama bir yapay zeka işlem dediğim gibi kapasitesi oluşturuyor. Ve sizin bu Llama ile LM Studio ile verdiğiniz işleri bu cihazlara yönlendiriyor. Hangi cihaz o işi kaldırabilirse otomatik yönlendiriyor. Evet, bir yine yapay zeka ile uğraşmak isteyenler için, lokalde çalışmak isteyenler için böyle bir çözüm. Nvidia Pair. Sadece yazılım. Ben bu tür çözümlerin artacağını da düşünüyorum. Çünkü çekmecede duran eski telefonların bile ciddi bir işlem gücü var. Modeline göre 8 GB, 12 GB, 16 GB bellekleri var. 8-10 çekirdekli, 12 çekirdekli işlemcileri var. Aslında bir şeye yarayabilir. Bu tek başına sorun çözmeyecek güçleri birleştirmek mümkün olursa toplamda bir şeye yarayabilir. Bakalım Nvidia Pair deneyebileceğiz mi? Ne zaman deneriz? Nasıl sonuç alırız? Tabii dediğim gibi 30 tane orta düzey bilgisayarı birleştirseniz de tabii bunlar işte GB300 olmuyor. Normal. Birkaç oyun haberimiz var. Onları konuşalım. Bu haftayı böyle kapatalım. Sony'nin geçenlerde haberini yapmıştık. Bir dinamik fiyatlandırma sistemi var PlayStation'da. Adamına göre fiyat verme. Evet, bugün Sony'de PlayStation'da aynı oyun. Siz baktığınızda bir fiyat görüyorsunuz. Arkadaşınız baktığında başka bir fiyat görüyor. Üçüncü bir kişi üçüncü bir fiyat görüyor. Bu aktif şu anda. Microsoft da buna özenmiş, onlar da yapacaklarmış. Şöyle, Microsoft'un resmi bir açıklaması yok. Fakat Reddit platformundaki kullanıcılar Game Pass fiyatlarında ciddi oynamalar keşfetmişler. Kendi aralarında inceledikleri zaman Game Pass Ultimate'ın aylık fiyatı 22.99, 23 dolar resmi fiyatı. Fakat kullanıcılar herkes kendi hesabından girip baktığında 16 dolara kadar düşen fiyatlar görmüşler. 18 dolar, 19 dolar düzeyi çok yaygın. Dediğim gibi en düşük 16 dolar fiyat gören olmuş. Normal fiyatı da 23. Onu da görenler var. Dolayısıyla her ne kadar duyurusu yapılmasa da, adı konmasa da galiba böyle bir şey deniyor diye karar vermiş kullanıcılar. Bakalım. Pek bizim kullanıcı olarak bize yarayacak bir şey değil bu açıkçası. Hani 16-23 dolarlık şeye ayda 16 dolar gören niye ayda 16 dolar görüyor? Hiç mi bugüne kadar abonelik almamış da onu tavlamak için mi bu öneriliyor? Ya da herhalde sürekli para harcayan bir adamsa ona düşük fiyat göstermiyordur. Yüksek gösteriyordur. İlginç. Bir şeyin fiyatı belli olsa da alıp almayacağımıza karar versek ya da biz bu tarafta duranlar yorumlarını yapabilse fiyata göre. Biz şimdi şey mi diyeceğiz size bir ürünü anlatırken? Vallahi size ne fiyat, bize şu fiyat çıktı, size ne fiyat çıkar bilemem. Böyle mi anlatacağız, böyle mi yorumlayacağız? Neyse Sony tarafından, Xbox tarafından ilginç bir mesele gerçekleşti bu hafta. Çok ünlü oyun tasarımcısı Hideo Kojima yeni bir oyun geliştiriyordu. 2024'te duyurulmuş. Bu daha önceki o adamların meşhur bu Metal Gear falan serisine yakın, yine gizlilik içeren, casusluk içeren bir oyun. Fizzint. Ben böyle okuyacağım açıkçası, nasıl okunacağını bilmiyorum. Fizzint. Sony bu oyun istemiyorum ben dedi. Bu kadar yıldız firma, yıldız tasarımcı 2024'ten beri oyun gelişiyor. Sony yok istemiyoruz, iptal etmek istiyoruz demişler. Kojima da oyunu alıp Xbox'a taşıdı. Daha önce zaten OD diye bir Xbox'a korku oyunu geliştirdikleri biliniyordu, duyulmuştu. Şimdi Haziran ayında Sony'nin bu oyunu iptal etmeye planladığını öğrenince Hideo Kojima oyununu Xbox'a taşıdı. Oyun Xbox'ta çıkacak. Yalnız yani ne zaman çıkacak derseniz önümüzdeki 6 yıl içinde diyorlar. Hani siz oradan 6 yıla Xbox mı kalır? Tabii ki yeni bir şey çıkmış olacak eğer Xbox devam ederse. İlginç bir durum bu. Tabii konuya hakim arkadaşların kimisi Sony kurtuldu. O hani Sony hani ateş topunu Microsoft'a attı, kurtuldu da diye de düşünen var. Çünkü bu Hideo Kojima ile çalışmak kolay değil. Bakalım ne olacak? Hani Sony şimdi fanlar kızıyor, kaçırdınız elinizden büyük yıldızı diye falan, ama Sony çok büyük, çalınma attı aslında Xbox'a, bilmiyoruz. Bir ilginç haber, GOG var ya, Good Old Games, oyunları aldığımız servislerden birisi. Onlar oyunu aldığınızda, hele bu eski oyunları aldığınızda, işte oyunun müzikleridir, afişidir, reklamıdır falan filan, bazı şeyleri manuelidir, kullanım kılavuzu. Evet, oyunların kullanım kılavuzu vardı. Onları da verir PDF olarak. Şimdi onlara, bazı oyunlara GOG şunu eklemiş, oyunun kutusu. Tabii PDF olarak printer'dan çıkartıp kesip yapıştıracağınız. Burada yapılmışı var, şakası var ya Cem Yılmaz'ın, onun gibi. Kağıttan print edip kesip yapıştırarak oyunun kutusunu yapabileceksiniz. Bunu eklemişler. Henüz çok az oyunda varmış bu ama bunu da eklemişler. İlginç bir mesele. Şimdi tabii birçok arkadaşımız için oyunlar internetten alınan, makineye indirilen, oynanan şeyler. Artık hepimiz için zaten o duruma geldi. Ama tabii eskiden işte oyunlar hem CD'deydi, yok disketteydi falan. Bir de onlar CD'leri de hani gidip korsan bir şekilde raftan bir tek CD olarak kutusunun içinde alıyorduk. Tabii normalde onlar bir Avrupa'da, Amerika'da bir karton kutu içinde sunuluyor. Sadece oyun CD'si çok sonraları. Bir karton kutu içinde, ister CD ister disket, yanında yok haritası ya da bazı işte yok bayraktır falan filan bir şeyler geliyor. Hatta tişört mişört geliyor. Biz onları hiç göremedik Türkiye'de. O döneme böyle bir öykünme. İyi yapmışlar. En azından şöyle, hani kimsenin o kutuyu print edip de katlayıp yapıştırıp falan kartondan Naim Süleymanoğlu vardı, onun gibi üreteceğini zannetmiyorum, ama saklamak olarak, saklamak açısından, ölümsüzleştirmek, dijitale aktarıp ölümsüzleştirmek açısından iyi bir şey yapıyorlar. Bu haftanın son haberi de Electronic Arts'tan, EA'den Suudi Arabistan'a satıldı. Suudi Arabistan'ın bir fonuna satılmıştı geçtiğimiz haftalarda. Şimdi Suudiler EA'yi daha da büyütmek, daha da geliştirmek planındalarmış. Onlarda bir de Savvy Games diye bir firma daha var. Daha çok mobilde falan çalışan bir firma daha var. EA ile Savvy Games'i birleştirmek istiyorlarmış. Fakat tabii ki böyle dev birleşmelerde küresel izinler falan alınıyor. Çok yasal işlem var biliyorsunuz. O yüzden kısa sürede olacak bir şey değil. En önemlisi de bu Savvy Games de kendisi Çinli bir dev olan mobil oyun devi Moonton varmış. Biz tabii Çinli firma tanımıyoruz. Savvy Games şu anda Moonton'u satın alıyormuş. Önce diyorlar o iş bitsin. Ondan sonra bu izin süreçleri falan girişilip EA ile Savvy Games'in birleşmesi gerçekleşebilir. Her şey tek bir çatı altında olacak o durumda. Bakalım olur mu? Şimdi ben alışkanlık sonucu EA'yi her gördüğümde Electronic Arts diyorum. Meğer hani yıllardır EA diye geçtiği için Electronic Arts'ı hiç duymamış olanlar varmış. Yok, onun açık hali Electronic Arts da EA deniyor. Evet, 801. bölüm. Onu da böyle hallettik. 7-12 Eylül arasının teknoloji gündemini konuştuk. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Seni bile toplar mı Ütopya?
MSI'ın katkılarıyla.